Ayrım 22. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 225. Farklılık ölçütü tıpkı bunun gibi yapıya da sokulabilir mi? Yapıyı nasıl anlamalıdır? Toplumsal ilişkiler sisteminde teknik, çalışma, sınıf ve bunun gibi öğelerinin farklılığını metafizik olarak değil, tarihsel olarak nasıl anlamalıdır? Yapıyı üst yapının görünüşleri ne karşı polemik amacıyla gizli bir tanrı, bir numen olarak gösteren Croce'nin bu tutumunun eleştirisi. Mecaz ve olumlu anlamda görünüş. Neden tarihsel olarak ve terim olarak görünüşlerden söz edilmiştir? Croce'nin bu genel anlayıştan hareket ederek yanılma ve yanılmanın pratik kökeni hakkındaki özel öğretisine nasıl vardığını saptamak ilginç olacaktır. Croce'ye göre yanılmanın kökeni doğrudan doğruya immediate bir tutkudur. Yani bireysel bir nitelik ya da bir grup niteliğidir. Ya peki daha geniş bir tarihsel önemdeki bir tutku, kategori sayılabilecek bir tutku nasıl bir sonuç verir? Yanılma kökeni olan çıkar tutkusu. Feuerbach üzerine tezlerde Schmutzig Jüdisch, pis Yahudi denilen aşamadır. Nasıl çıkar tutkusu Schmutzig Jüdisch doğrudan doğruya yanılmayı belirlerse, en geniş toplumsal grubun felsefe alanındaki yanılması bir aracı ile yanılma ideoloji. Croce bunu başka bir yerde incelemektedir. Bu dizide önemli olan şudur: bencillik, doğrudan doğruya yanılma. İdeoloji felsefe, tutkunun çeşitli derecelerine bağlıdır. Bunu ahlakçı ve doktrinci bakımdan anlamı ile değil, tamamıyla tarihsel ve diyalektik anlamıyla düşünmelidir. Bu anlayışa göre tarihsel olarak geçersiz, kaduk ve yıkılmaya layık olan, kesin olmayan karakterdeki bütün felsefelerin karakteri ölüm yaşam, varlık varlık olmayan, etre non etre, yani gelişmede aşılacak olan bir derece, bir sınır olacaktır. Görünüşte olan apparent, görünüş appearance terimi tam bu anlama gelir. Bundan başka hiçbir anlama gelmez ve bunu dogmatizme karşı doğrulamak gerekir. Bu bütün ideolojik sistemlerin geçersizliğinin ileri sürülmesidir. Bu aynı zamanda bütün sistem tarihsel geçerliliğinin, validite ve her sistemin zorunluluğunun ileri sürülmesidir. İnsan ideoloji alanında toplumsal ilişkilerin bilincine varır. Bunu söylemek midir? Croce'nin politika tutku anlayışı partileri kenara itmektedir. Çünkü örgütlenmiş ve sürekli bir tutku düşünülemez. Sürekli tutku, eylem yeteneksizliğine neden olan bir histeri, bir ürperti, spazme halidir. Partilerin kenara itilmesi demek, önceden tasarlanmış her türlü eylem planının kenara itilmesi demektir. Ne olursa olsun partiler vardır ve eylem planları çok dikkate değer bir ölçüde kotarılmış, uygulanmış ve çok kere gerçekleştirilmiştir. Görülüyor ki Croce'nin anlayışında bir kusur var. Hem sonra partilerin var olmasının teorik bakımdan büyük önemi olduğunu söylemek hiçbir şeye yaramaz. Çünkü eylem aşamasında hareket halindeki parti, daha önceki partiyle aynı değildir. Bu düşüncenin bir bölümüyle de doğru olsa bile, yine de iki parti arasında öyle çakışmalar, coincidence vardır ki, gerçekte aynı organizmanın söz konusu olduğu söylenebilir. Ama bu anlayışın geçerli olabilmesi için savaşa uygulanabilmesi, bunun sonucu olarak da harp akademilerini ve muvazzaf subaylığı da açıklaması gerekir. Yapılmakta olan savaş da bir tutkudur. Hem de en şiddetli, en sarsıcı bir tutku. Siyasal yaşamın bir aşamasıdır. Belirlenmiş bir politikanın başka şekiller altında sürdürülüşüdür. Buna göre tutkunun nasıl bir ödev, politika ahlakına ilişkin bir ödev değil, ahlak ilişkilerine bağlı bir ödev olduğunu da açıklamalıdır. Croce'nin tutkunun politikanın bir aşaması olduğu anlayışı, partiler, ulusal ordular, genel kurmaylar gibi sürekli toplumsal kuruluşları açıklamakta güçlükle karşılaşmaktadır. Çünkü akıllıca bir davranış ve dengeli bir düşünüşe dönüşmeden örgütlenmiş bir tutku düşünülemez. Bu demektir ki artık tutku olmaktan çıkar sorun ancak politika ile ekonominin özdeşleştirilmesiyle çözümlenebilir. Politika sürekli eylemdir ve ekonomiyle özdeşleştiği ölçüde sürekli örgütlerin doğmasına yol açar. Ama ekonomi politikadan farklıdır da. İşte bunun için ekonomi ve politikadan ayrı ayrı söz edilebilmektedir. Ayrıca siyasal tutkudan da söz edilebilir. Bundan ekonomik yaşam alanında doğan fakat onu aşan ani bir eylem atılımı anlaşılmaktadır. Bu eylem atılımı duyguları ve özlemleri harekete geçirir. Bunların ateşli havasında bireysel yaşama ilişkin hesaplar, bireysel küçük çıkarları yöneten yasalardan farklı yasalara uyar. Croce tarafından Machiavelli'ye yöneltilmiş olan bir eleştirinin meziyetlerinin yanında bir takım abartmalar ve saptırmalara da yol açtığını işaret etmeliyiz. Machiavelli'ye genellikle bir politikacı, her dönemde güncel bir politika bilgini gözüyle bakılma alışkanlığı vardır. Bundan daha çok Machiavelli'nin zorunlu olarak zamanını feda ettiğini ve zamanının koşullarına ve gereklerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu düşünmelidir. Bu şu olgunun sonucudur. 1. Floransa Cumhuriyeti'ndeki iç çatışmalar ve kendisine komün belediye düzeninin artıklarından yani bir engel olmaya başlayan feodal bir biçimden kurtaramayan devletin özel şekli. 2. İtalya'daki devletlerin siyasal savaş alanında bir dengeyi sürdürebilmek için birbirleriyle mücadeleleri. Papalığın varlığı ve ülke çapında değil, şehir çapında kurulmuş feodal ve şehirci kalıntılar bu dengenin yürümesine engel olmaktaydı. 3. Az çok dayanışma halindeki İtalyan devletlerinin bir Avrupa dengesini elde etmek için yürüttükleri mücadeleler. Başka bir deyimle İtalya'da bir iç dengenin kurulması zorunluluklarıyla hegemonya için mücadele eden Avrupa devletlerinin istekleri arasındaki çelişkiler. Machiavelli'nin üzerinde ülke çapında güçlü bir birlik kurmuş olan Fransa ile İspanya örnekleri büyük bir etki yapmıştı. Machiavelli, Croce'nin deyimiyle üstü kapalı bir karşılaştırma yapıyor ve bundan genel olarak bir devlet, özel olarak bir İtalyan devleti için kurallar çıkartıyordu. Machiavelli sapına kadar yaşadığı dönemin adamıydı. Onun kurduğu politika bilimi de zamanın felsefesiydi. Bu felsefe ulusal mutlakiyetçi krallıkların kurulması amacını gütmekteydi. Bu rejim ileri burjuva üretim güçlerinin gelişmesini sağlayacak ve kolaylaştıracaktı. Machiavelli de tohum halinde yürütme ve yasama organlarının ayrılığı, temsili rejim, fikri keşfedilebilir. Onun Ferocias'ı, dipnot, bu kelime vahşi hayvanın yırtıcılığını düşündürmektedir. Hükümdarın 18. bölümünde şöyle denilmektedir. İki çeşit doğuş var, yasa ile ve güç kullanarak. Birinci tarz insana, ikincisi hayvana özgüdür. Bir hükümdar hayvanı da insanı da kullanmayı bilmelidir. Yarı hayvan, yarı insan olan Aşil'in öğretmeni Santos, bu iki varlığın birleşmesi zorunluluğunun simgesidir. Bundan başka hayvandan iyice yararlanarak, kimi zaman ağlara karşı kendisini savunmayan aslanı, kimi zaman kurtlara karşı kendisini savunmayan tilkiyi kullanmalıdır. Cesar Borgia'nın zalimliği üzerine 17. bölümde şöyle deniliyor. Cesar Borgia için zalim deniliyor ama onun zalimliği Romagna'ya düzen getirdi. 1501-1502 ona birlik kazandırdı ve burada barışı ve doğruluğu egemen kıldı. Bu sonuç bir iyilik olarak karşılanmalıdır. Cesar Borgia kendisine zalim denilmesi için Pistoia'nın, dipnot, İtalya'nın Toskana eyaletinde bir kasaba, yakılmasına göz yuman Floransa halkından daha duygulu ve merhametliydi. İlerici sınıflara değil, feodalizmin kalıntılarına yönelmiştir. Prens, feodal anarşiye son vermelidir. İşte Valentinois dükü, Romagna'da üretici sınıflara, tüccarlara dayanarak bunu yapmıştı. Yeni bir iktidarın kurulmasını ve sağlamlaştırılmasını gerektiren bir mücadele döneminin isteğine uygun olarak devlet başkanının asker diktatör bir niteliği vardı. Savaş sanatındaki sınıf düşüncesinin devletin genel yapısına uygulandığı da anlaşılmalıdır. Eğer şehirlerde yaşayan sınıflar iç dengesizlik ve dış anarşiye son vermek isterlerse, yığın olarak köylülerle dayanışmalıdırlar. Bunlardan güvenilir ve devlete bağlı paralı asker bölüklerinden tamamıyla farklı bir silahlı kuvvet oluştururlar. Denilebilir ki Machiavelli'de aslında siyasal anlayış öylesine egemendir ki askerlik konusunda bazı yanılmalara sürüklenmektedir. Özellikle piyadeyi düşünür. Ona göre siyasal eylemle bu birliklere asker toplanabilir. Bu yüzden topçu birliklerinin önemi küçümsenmiştir. Russo, Luigi, Machiavelli'nin incelenmesine ilişkin ilkeler adlı kitabında haklı olarak savaş sanatının prensi tamamladığını söyler ama gözlemlerden gerekli bütün sonuçları çıkartamaz. Savaş sanatında da Machiavelli'ye askerlik sanatıyla uğraşmak zorunda olan bir politikacı gözüyle bakılmalıdır. Tek yanlı görüşleri, falanj teorisi gibi başka acayiplikler de eklenince Bandello'dan, dipnot, bir hikaye kitabının yazarı olan Bandello, X-Ley hikayesinin Giovanni de Medici, de la Bande Nere ye armağan yazısında şunu anlatır. Becerikli Machiavelli, güneşin altında hükümdara ve dostlarına 3000 piyade askerini bir türlü kendi yazdığı biçimde sıraya sokup götüremez ama Giovanni de la Bande Nere göz açıp kapayıncaya kadar askerleri düzene sokup talim yaptırır ve herkesin gidip yemeğe oturmasını sağlar. Alınan türden kolay ve yaygın olaylara da yol açmaktadır. Düşüncesi ve ilgisi askerliğin teknik sorunu üzerinde toplanmamış ve sorunu siyasal açıdan zorunlu gördüğü ölçüde ele almış olmasından ileri geliyordu. Fakat yalnız savaş sanatını değil, Floransa hikayelerini de prense bağlamalıdır. Bu kitaptaki yazılar, prenste ileri sürülen ve bir an önce yerine getirilmesi gerekli isteklerin içinde doğduğu İtalya ve Avrupa'daki gerçek koşulların bir çözümlenişi olarak kullanılabilir. Machiavelli'nin zamanına daha uygun düşen bir anlayışından sonuç olarak Machiavelli'ye karşı denilen kimselerin ya da bunlar arasında en safça olanların tarihine daha uygun düşen bir sonuç çıkartılabilir. Aslında Machiavelli'ye karşı olanlar değil, zamanlarının isteklerini açığa vuran ya da Machiavelli'ye etki yapanlardan farklı koşullara tanık olan politikacılar söz konusudur. Böyle olunca polemik biçiminde düşünceler ileri sürülmesi sadece edebiyatçılıktan öteye gitmez. Machiavelli'ye karşı olanların belirgin bir örneği kanımca Jean Bodin'di, 1530-1596. Bodin 1576'da Blois Genel Meclisi, Etats Généraux üyesi iken iç savaş için istenilen ödeneği Tiers Etat, dipnot, krallık döneminde Fransa'da soylu ve papaz sınıflarının dışındaki halk sınıfları, reddetmişti. Dipnot, Bodin, Jean'ın yapıtları, Methodus ad Facilem Historiarum Cogniteonem. Bu kitabında yazar iklimin devlet şekli üzerindeki etkisini söz konusu ederken bir ilerleme düşüncesine de değinir. Republique 1576 bu kitabında Thiers Etat'ın mutlakiyetçi krallık hakkındaki görüşleri ve bu krallığın halkla ilişkilerini dile getirir. Heptablomeres çağdaş döneme kadar yayımlanmamıştı da bütün dinleri karşılaştırır ve bunları biricik akla uygun dediği doğal dinin ayrı ifadeleri olarak doğru bulduğunu ileri sürer. Öteki dinlerin hepsinin de saygınlığı görüşünü ileri sürerek hoşgörü ile karşılanmalarını ister. Gramsci'nin notu. Fransa'da sürmekte olan iç savaşlar sırasında Bodin, politikacılar adı verilen 3. partinin sözcülüğünü yapmaktaydı. Bunlar ulusal çıkarın yani hegemonyanın kralın kişiliği aracılığıyla Thiers Etat'ya ait olacağı sınıflar arası bir iç dengeyi savunuyorlardı. Bana öyle geliyor ki Bodin'i Machiavelli'ye karşı olanlar arasına sokmak hem konu dışı hem yüzeyde bir sorundur. Bodin, Fransa'da politika bilimini İtalya'nın Machiavelli'ye verdiği alandan çok daha ileri ve karmaşık bir alanda kurmuştu. Bodin için söz konusu olan ülke çapında birleşmiş ulusal bir devlet kurma, yani 11. Louis dönemine dönmek değil, fakat zaten güçlü kökleşmiş olan bu devletin içinde karşıt toplumsal güçler arasında denge kurmaktı. Bodin'i ilgilendiren kuvvet aşaması değil ama gönül hoşluğuyla benimseme aşamasıydı. Bodin'le mutlakiyetçi krallığın geliştirilmesine girişildi. Thiers et Hats gücüne ve onuruna o kadar güveniyordu ki krallığın kaderinin kendisinin kaderine gelişmesine bağlı olduğunu biliyor, onu benimsetmek için koşullar, istekler ileri sürüyor ve mutlakiyetçiliği sınırlandırmaya kadar gidiyordu. Machiavelli Fransa'da gericiliğe hizmet ediyordu. Çünkü halkın sürekli olarak Bertrando Spaventa'nın deyimiyle beşikte tutulmasının haklı gösterilmesine yarayabilirdi. İşte Machiavelli'ye karşı polemikçi bir davranış takınılması bundan ileri gelmekteydi. Şuna işaret etmeliyiz ki Machiavelli'nin incelediği İtalya'da ulusal yaşam için bir anlamı olan ve önceden gelişmiş Fransa'daki genel meclisler, Etats Généraux gibi temsili kuruluşlar yoktu. Çağdaş dönemde parlamenter kurumların yabancı ülkelerden İtalya'ya sokulmuş olduğu gerçeğe aykırı olarak ileri sürülürken, bunun sadece İtalyan tarihini 15. ve 19. yüzyıllar arasındaki geri kalmışlığını ve yerinde saymış olmasını gerektiren koşulları yansıtmış olduğu olgusu göz önünde tutulmamaktadır. İtalyan devlet yapısının yabancı egemenliği yüzünden yarı feodal bir evrede ve yabancı uyduluğunda kalmış olması, gerçekten ulusal bir özgünlüğün dışarıdan parlamenter şekillerin ithal edilmesi sonucunda yıkılması mı demektir? Yoksa tersine ulusal kurtuluş sürecine bir biçim vermiş, devletin kendi arazisi içinde bağımsız, ulusal, çağdaş devlet oluşunu mu sağlamıştır? Kaldı ki özellikle Güney'de ve Sicilya'da temsili kuruluşlar da vardı. Fakat bunlar Fransa'dakinden daha sınırlı bir niteliktedir. Bunun nedeni bu yörelerde Thiers et Hats'ın az gelişmiş olmasıydı. Bu durum parlamentoların bir burjuvazinin olmaması... Dipnot, Antonio Panella'nın Marzocco'nun 1927'de yayımlanan Machiavelli'ye karşı olanlar konusundaki incelemesi. Bu dizi 11 yazıdan oluşmaktadır. Bu da Machiavelli'ye oranla Bodin için ne düşünüldüğü ve Machiavelli'ye karşı oluş sorununun nasıl ortaya konulduğu bu yazılarda görülüyor. Gramsci'nin notu. Yüzünden keşişlere Lazare dayanmak zorunda olan krallığı yenileştirme girişimlerine karşı baronların anarşiyi sürdürmelerine alet olmaktaydı. Machiavelli'de şehri kırsal bölgeye bağlama programı ya da eğiliminin sadece askerlik alanında açığa vurulmuş olması, Fransız Jacobenliğinin kendisinden önce gelmiş olan fizyokratların öğretisinden geçmiş olduğu unutulursa açıklanamaz. Fizyokratlar doğrudan doğruya toprakta çalışan çiftçinin ekonomik ve toplumsal önemini belirtmiş bulunuyorlardı. Machiavelli'nin ekonomi konusundaki teorilerini Gino Arias inceledi. Bocconi Üniversitesi tarafından yayımlanan ekonomi yıllığında. Fakat Machiavelli'nin ekonomiyle ilgili teorisi var mıydı diye kendi kendimize sorabiliriz. Machiavelli'nin aslında siyasal olan dilinin ekonomi terimleriyle çevrilip çevrilemeyeceğine ve hangi ekonomi sistemine sokulabileceğine bakmak söz konusudur. Merkantilizm, dipnot, merkantilizm ya da merkantil sistem 16. ve 17. yüzyıl ekonomi bilginlerinin teorisidir. Bunların başlıca uğraşları ulusal zenginlikti. Onlara göre bu zenginliği ülkeye dışarıdan gelen altın ve gümüş oluşturmaktadır. Bu teorinin belli başlı konusu ulusal üretim değil, fakat ülke ile yabancı ülkeler arasındaki ticarettir. Bu teoriye göre devlet ise karışarak ticaret dengesi fazlasını sağlamalı ve ülkeye değerli madenleri getirmelidir. döneminde yaşamış olan Machiavelli'nin siyasal bakımdan daha önceki zamanı temsil ettiğini ve daha sonra fizyokratların, dipnot, fizyokratların öğretisi olmasaydı Rousseau olabilir miydi? Fizyokratların sadece tarımsal çıkarları öne sürdüklerini ve şehir kapitalizminin çıkarlarının ancak klasik ekonomi tarafından dile getirildiğini söylemek bana haklı görünmüyor. Fizyokratlar, merkantilizm ve korporasyonlar rejimiyle bağın koparılmasını temsil ederler. Bundan başka klasik ekonomi yolunda bir aşamadırlar. İşte asıl bunun içindir ki bence mücadele ettikleri, hatta açıklamalarına konu olan o andaki toplumdan daha karmaşık, ileriki bir toplumu temsil etmekteydiler. Dilleri zamanlarına çok bağlıydı ve şehirle kırsal bölge arasındaki karşıtlığı ifade etmekteydiler. Ama aynı zamanda kapitalizmin tarıma yayılışını da sezdirmekteydiler. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler formülü, yani sanayideki serbestlik ve serbest girişim elbette tarımsal çıkarlarla bağdaşmazdı. Gramsci'nin notu. Dile getirecekleri isteklerin yankısı olup olmadığına da bakmalıdır. 22. ayrımın sonu. Sayfa 232.